Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Karol Gömülmeden. Yazarı Josh Malerman. Özgün adı Unbury Carroll. Çevirmeni Aslı Dağlı. Türü roman. İthaki Yayınları. 1. baskı Ocak 2018. ISBN numarası 978-605-375-904-1. Bu kitap 400 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Ekim 2023. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Kitabın kapak resmi. Çok satan kafes kitabının yazarından. Açık olan bir tabuta bir kadının yukarıdan düşüşünü resmetmişler. Arka kapak. Kafes kitabının çok satan yazarı Josh Malerman'dan uyuyan güzel masalı ile vahşi batı öykülerini ustaca harmanlayan gerilim dolu bir roman, Karol Gömülmeden. Carol Evers'ın karanlık bir sırrı vardı. Bazen komaya giriyor ve komaya girdiğinde bir ölüden farksız oluyordu. Nabzı ve kalbi duruyor, nefes aldığı belli olmasa da bilinci asla kapanmıyordu. Ancak doktorlar bile onun öldüğünü düşünüyordu. Bu sırrı bilen iki kişiden biri olan ve ondan kurtulup servetine konmak isteyen kocası, Carol komaya girdiğinde onu diri diri mezara gömmek için yaptığı planı hayata geçirmeye koyulur. Komadaki Carol, çevresinde olan her şeyi duyup hissederken, Harrows adlı kasabada cenaze hazırlıkları başlar. Bu sırrı bilen diğer kişi Carol'ın eski sevgilisi meşhur kanun kaçağı James Moxie haberi aldığında Carol gömülmeden Harrows'a yetişmek için yola çıkar. Tehlike ve gizem dolu yolda yolculuk ederken eski düşmanlarla, ürkütücü varlıklarla ve peşindeki kiralık katillerle başa çıkmak zorundadır. Fevkalade zekice yazılmış bir roman. Çoktan kaybedilmiş bir hayatı kurtarmak için yapılan tehlikeli bir yolculuğu ve ölümün bazen sadece başlangıç olduğunu anlatan bir eser. J.D. Barker, çok satan Dördüncü Maymun'un yazarı. Carol gömülmeden hepimizin içinde var olan tuhaf batıda cereyan eden bir Poe öyküsü. Roman sadece yeri yerinden oynatmakla kalmıyor, yeri deliyor da. Bir tabutun sığacağı kadar. Graham Jones, Melezlerin Yazarı. Josh Malerman, 24 Temmuz 1975'te doğdu. Çıkış kitabı olan Kafes 2014'te yayımlandı. Michigan'da yaşamakta olan Malerman, The High Strung grubunun solistidir. Yazarın yayın evimizden yayımlanan diğer kitapları, Kafes 2015, Gölün Dibindeki Ev 2017, Kırmızı Piyano 2018. Derek, Ryan, Rachel ve Kevin için. Yol, yaz mevsimi, Yucatanhani ve Miskaluza eyaletleri. John Bowie'nin cenazesinde. Yolun en kuzey noktasında bulunan Harrows, kuduz yolun etinden uzakta olmasının tadını çıkarıyordu. Her iki eyaletin refah seviyesi en yüksek kasabası olduğu rahatlıkla söylenebilirdi. Harrows'un genellikle gösterişli taşlardan inşa edilmiş, kimisinde 10 tane bile yatak odası bulunabilen evleri açık ara diğerlerinden daha büyüktü. Bahçeleri en az meşhur yolun kendisi kadar genişti. Hatta çatılardan bazıları öylesine yüksekti ki söğütlerle yarışırdı. Daha da iyisi Harrows'un diğer kasabalardan daha çok güneş alıyor olmasıydı. Sınırın hemen güneyine yay şeklinde dizilmiş söğütlerin gölgesi buğday tarlalarının başladığı yerde biterdi. Yani şehrin gürültü patırtısından uzak güneşli ve zengin Harrows yaşamak için oldukça ideal bir yerdi. Ama bu sakinlerinin ölmesini engellemiyordu. John Bowie bunu zor yollardan öğrendi. Şahsına münhasır biriydi dedi Carol Evers. Kocası Dwight'in yanında dikilmiş, arkadaşı John Bowie'nin açık mezarına bakıyordu. Gözlerindeki yaşlar mezarın içindeki adamın tabutsuz naaşını yansıtıyordu. Harrows'un en sevilen simalarından biri olan Bobby, tanıştığı herkese neşe saçan komik bir adamdı. Kalın gözlüğünün ardındaki hayat dolu gözler daima gülümserdi ve kesilmek bilmeyen iştahı yüzünden bütün günü parti için yemek hazırlığıyla geçiren herkesin sevgilisiydi. John Bowie iyi bir adamdı. John Bowie eğlenceli bir adamdı. John Bowie bir homoseksüeldi ve Dwight Evers için hiçbir tehdit teşkil etmiyordu. Çünkü aynı zamanda Carol'ın şimdiye dek sahip olduğu en yakın arkadaşıydı. Bu nedenle Carol hayatını derinden etkileyen rahatsızlığını kocası dışında bir tek Bowie ile paylaşmıştı. Bunu anlatmak onun için hiç kolay değildi. Ama yine de bulutsuz bir akşam Dwight'la yaşadıkları evin arkasındaki verandada otururlarken aklından geçenler dudaklarından dökülüvermişti. John kitaplar ve sihirbazlık numaraları hakkında, yani en bilgili olduğu iki konu hakkında konuşurken Carol aniden sandalyesinden kalkmış ve ağzındaki baklayı çıkarıvermişti. ''Ben öldüm John. Hem de pek çok kez.'' Sağlıklı espri anlayışı herkes tarafından biliniyor olmasına rağmen John böylesi bir cümleyi hafife alacak türden biri değildi. Kaldı ki Carol ne zaman ciddiyleşse yeşil gözleri onu ele verirdi. ''Anlat bana.'' demişti John. Kamburunu çıkararak hasır sandalyeye oturmuş çizmelerini ahşap bir tabureye uzatmıştı. Söz konusu John olunca bu Carol'un en sevdiği oturuş şekliydi. Belki de dudaklarının aralanmasına neden olan da buydu. Her birini teker teker anlat. Ve Carol öldüğü her seferi en azından hatırlayabildiklerini John Bowie'ye anlatmıştı. Doktorlar demişti rahatsızlığımın adını bilmiyor ama uzun yıllar önce hastalığına kendi bir isim koymuştu. Uğultu kasabası demişti. 8 yaşlarındayken hastalığıma bu adı taktım. Sanırım yoldaki kasabaların adlarından esinlenmiştim. Bunlar bildiğim yegane yerlerde kaldı ki o da bir tür kasaba sayılır, en azından benim için. Elbette şerifi falan yok, yürüyüş yolları, bankası ya da barı da yok, hiçbir şey yok. Ama her şeye rağmen o da yolda bir yer, onu ziyaret eden tek kişi ben olsam bile. Duraksamıştı. John Carroll'ın yüzünde beliren ifadelerin çeşitliliğini ve tuhaflığını fark etmişti. Carol hem çocukluğunu ve komasına at taktığı günleri anımsıyor hem de bu hastalıktan hala kurtulamadığı için çaresizliğe gömülüyordu. ''Ben komadayken bana dışarıdan bakan birine'' diyerek konuşmayı sürdürmüştü Carol. ''Tepeden tırnağa ölü görünüyorum. Kalbim neredeyse hiç atmıyor, soluğum hiçbir aynayı buyullandırmıyor. Nabzım ise bir sümüklü böcek kadar yavaş. Orada hiç ışık yok John.'' Etrafımdaki dünyayı duyabiliyorum ama hareket edemiyorum. Ve rüzgar, uğulduyor. Ben de ona Uğultu Kasabası adını verdim. Güzel isim değil mi? John'a komanın ıssızlığından ne kadar çok korktuğunu anlatmıştı. Atölyede durmadan bir şeyler tamir eden annesi Hattie'nin çıkardığı seslerin gerçekliğe atılmış bir çapa vazifesi gördüğünü de, Hattie olmasaydı orada un ufak olurdum, aklımı kaçırırdım. John'a Uğultu Kasabası'nda müzik yerine geçen hırıltılı soluktan ve Hattie'nin o nefesin Carol'a ait olduğu konusunda nasıl direttiğinden de bahsetmişti. Hatta düşme hissine bile değinmişti. ''Başladığı andan itibaren düşüyorum, komanın içine düşüyorum ve uyanana kadar da ayaklarım yere değmiyor.'' John konuşurken zeki arkadaşının yüzünde beliren rahatlamayı görmüştü. Carol'ın derdini Dwight'tan başka kimseye anlatmadığını biliyordu. Carol'ın bundan utandığını, rahatsızlığının yük olarak görüleceğine ve çevresindeki insanların çoğunun koşarak ondan kaçacağına inandığını tahmin edebiliyordu. Carol birinin daha önce ondan kaçtığını ima etmişti. John onu dikkatle dinlemiş, üstelik zaman zaman akıl yürütmüştü. Ve böylece Carol neden aniden kocasından başka birine açılmaya karar verdiğini anlamıştı. Onunla konuşmasının asıl nedeni kendini sağlama alma arzusu değildi. Tabii güvenlik meselesinin John'a açılmasında büyük bir rol oynadığı da kesindi. Sonuçta Carol komadayken Dwight ölürse ne olacaktı? Carol'ın hala hayatta olduğunu kim nereden bilecekti? John Bowie'ye içini dökmesinin esas nedeni John'un ne düşündüğünü duyma arzusuydu. John'un söyleyecek pek çok şeyi vardı. Uğultu kasabası ne kadar karanlıksa John da o denli parlaktı ve artık John Bowie ölmüştü. Carol'ın sarı ayakkabılarının 2 metre aşağısında gri takım elbisesinin içinde yalın ayak bir halde engebeli toprağın üzerinde öylece yatan John illete yenik düşmüştü. Ölümünün yaklaştığını biliyordu ve tabut istememişti. Carol Harrows'un panteist sakininin yani tabiat aşığı arkadaşının istediği şekilde çürüyebilmesi için yapılması gereken hazırlıklarla bizzat ilgilenmişti. Doğrudan toprağa karışacaktı. Biraz şey gibi görünüyor, çukura düşmüş gibi diye fısıldadı Dwight yanı başında duran Carol'a. Carol'ın sarı elbisesi kocasının siyah takım elbisesine dokunmuyor gibi görünen bir esintide dalgalandı. İstediği buydu diye fısıldadı Carol. Sesi 38 yaşından çok daha yaşlı çıkmıştı. Cenaze evi müdürü Robert Manders, Dovey'nin mezarının başındaki podyumda durmuş, yas içindeki dostlarına zaten bildikleri şeyleri söylüyordu. John parlak zekalı biriydi. Öğrenmeye hevesliydi. Her konuda bilgiye açtı. Carol'un aklına John'un partilerde yaptığı basit sihirbazlık numaraları geldi. Zeytinleri yok eder, sarhoş kadınların kulaklarından erik çıkarırdı. Carol gülümsemeye çalıştı ama tebessüm edecek halde değildi. Vaden dolduğunda diye fısıldadı Dwight, sihirbazlık numaraları bile seni kurtaramaz.
Ne?
Çok üzücü dedi Dwight, hepsi bu.
''Ben bir zamparadan ne kadar farklıysam siz de birbirinizden o kadar farklısınız.'' demişti John bir keresinde Carol'a. ''Senin de paran için evlendiğinin farkındasın değil mi?''
Ama Carol yaptığı şakadan hoşlanmamış, bunu da John'a söylemişti. Dwight mezarın diğer tarafında duran meslektaşı Lafayette'e başıyla selam verdi. Bu hareketi Carol'ın gözünden kaçmadı. Dwight'ın birlikte çalıştığı insanlar arasında belki de en az sevilisi olan Lafayette denen kadındı. Kadının göbeği iftiharla siyah kemerinin üzerinden sarkıyor ve beyaz pamuklu gömleğinin gümüş düğmelerinin sınırlarını test ediyordu. O esnada at kuyruğu yapılmış uzun saçları mezarlık rüzgarına kapılarak suratındaki derin kırışıklıkları kamçıladı. Carol en başından beri onu bir cadıya benzetiyordu ve bu kendini beğenmiş sağı solu belli olmayan ukalayla gri takım elbisesinin içinde yalın ayak vaziyette sırt üstü yatmakta olan muhteşem John Bowie arasında geçmiş olabilecek tek bir cümle bile aklına gelmiyordu. Muhafazakar Manders tabutsuz adamın halinden rahatsız olmuş olmalıydı ki anma konuşmasını Carol'ın beklediğinden daha kısa kesti. Gerçi Bowie'nin hayatı da Carol'ın beklediğinden daha kısa kesilmişti. Carol, illetin korkulacak bir şey olduğunu pek hala biliyordu. Fakat birçok kez ölmüş bir kadın olarak muhtemelen pek çok kişiden daha az korkuyordu. ''Cehennemdeki cennet aşkına'' dedi Dwight. ''Buna daha fazla tahammül edemeyeceğim.'' Carol dudaklarını kocasının kulağına yaklaştırdı. ''Dwight, kapa çeneni.'' Dwight'ın tıpkı cadı Lafayette gibi John'la pek ortak noktası olmadığı sır değildi. Normalde bu Carol'ın fena halde canını sıkardı. Nasıl olmuştu da en sevdiği arkadaşının içindeki pırıltıyı göremeyen bir adamla evlenmişti. Nasıl olmuştu da John bir kez olsun Dwight'ı güldürmeyi başaramamıştı. Nasıl olmuştu da... Ama şimdi Dwight'a kızmanın zamanı değildi. Oysa bir çift olarak zor zamanlar geçirdikleri de ortadaydı. ''Çünkü benim gibi sorular sormuyor.'' demişti John bir keresinde. Carol o anda John'un sesini adeta duyar gibi oldu. ''Bir erkekten ziyade öküz gibi davranıyor. Bunu çoğu zaman hindi gibi davranan bir dostun olarak söylüyorum.'' John daima şakalar yapardı fakat asıl önemlisi her seferinde Carol'u güldürürdü.
Mezar kazıcıları Lucas ve Hank ellerindeki küreklerle John'un göğsüne ve çenesine toprak atmaya başladığı sırada Carol adamın dudaklarına baktı. Derken zihninin kulağıyla John'un yaşarken asla söylemediği bir şey söylediğini duydu. Bu eğer şansı olsaydı muhtemelen şimdi söyleyeceği bir şeydi. Şimdi kimi anlatacaksın? Birinin bilmesi gerekiyor. Ya şu anda komaya girersen ve sen komadayken Dwight bir şekilde ölüverirse? Bir emniyet vanasına ihtiyacım var Carol. Kendini sağlama almalısın. Ben artık yokum. Hayaletime ve annenin hayaletine bir iyilik yap, birine anlat. Başka birine daha anlatmalıyız diye fısıldadı Carol aniden. Dwight dönerek ona baktı.
Başka birine ne anlatacağız?
Manders not defterini kapatır ve Lucas ile Hank Bowie'nin kafasını tamamen örterken Carol gözlerini yumdu ve kendi kendine tekrarladı. Başka birine daha anlatmalıyız.
Haydi hayatım dedi Dwight Carol'ı dirseğinden hafifçe çekiştirerek.
Törene katılanlar mezarın kenarından ayrılmaya başlamıştı. Bunu evde konuşalım. Acaba Dwight Carol'ın ne demek istediğini anlamış mıydı? Carol emin olamıyordu. Peki neden? Annesi Hattie anlardı. Anlamakla da kalmaz çoktan B planı için parçaları bir araya getirmeye başlardı. John da anlardı. Dwight başını hafifçe öne eğerek Lafayette'e iyi günler diledikten sonra Carol'ı mezarlığın çimenliğine doğru götürdü. Sorun nedir diye sordu. Carol at arabasına doğru yürümeye başladı.
Sorun nedir diye tekrar etti Dwight.
Sorun nedir mi? Çok yakın bir arkadaşım öldü. Sorun işte tam olarak bu.
Ben de senin kadar kederliyim dedi Dwight ona yetişerek.
Her ne kadar Carol bunu duymaktan nefret etse de mevzu Dwight olduğunda John pek yanılmazdı. Ve son zamanlarda Dwight değişmişti. 15 hatta 3 yıl önce olsa elini tutar, kolunu omzuna atar ve Carol'ın konuşmak istediği konuyu açardı. John Bobby ölmüştü. Başka birinin uğultu kasabasını öğrenmesi gerekiyordu. Ama rahatsızlığı hakkında konuşmak Carol Evers'ın yapmakta en zorlandığı şeylerden biriydi. Çünkü daha önce de reddedildiği olmuştu. At arabasından bindikten sonra aklından geçenleri olduğu gibi söyledi ve bir kez daha tartışmaya başladılar. Artık bilen kimse kalmadı dedi John'u kaybetmenin acısıyla. Yine savunmasız kalma korkusu arasında adeta ip cambazlığı yapıyordu.
Neyi bilen kimse kalmadı hayatım?
Dwight sürüsünü kaybetmiş bir kurt yavrusu kadar şaşkın görünüyordu. Rahatsızlığımdan bahsediyorum.
Dwight başıyla onayladı ama Carol bu baş hareketinin ne anlama geldiğini çözemedi. Ve artık bilen kimse kalmadı dedi Dwight.
Senin dışında başka birinin daha bilmesi gerek. Aksi takdirde yanlış bir müdahaleye kurban gitme riskiyle karşı karşıyayım demektir.
Dwight güldü. Carol şaşkınlıktan dona kalmış vaziyette oturduğu yerde dikleşti. Neden gülüyorsun?
Bunun olma ihtimali yüzde kaçtır Carol? Şu anda komaya gireceksin ve sen oradayken ben pat diye öleceğim öyle mi? Bunun olma ihtimali nedir?
Dwight bunu öyle bir üslupla söylemişti ki Carol böylesine öfkelendiği için biraz utandı ama yine de
eğer Hattie'den öğrendiğim bir şey varsa o da mevzu rahatsızlığım olduğunda kaybedilecek bir saniyemin bile olmadığıdır. Birine anlatmamız gerek. Ben oradayken doktorlar nabzımı bile duyamıyorlar. Ayrıca cehennemdeki cennet aşkına Dwight, bu konuyu gündeme getiren asıl sen olmalıydın.
Özür dilerim Carol, kime anlatmak istiyorsun?
Carol boğuk ama hırıltılı bir soluğun uzak yankısını duydu. Bu soluk sesi onları eve götüren gerçek atlara da ait olabilirdi elbette.
Farah'a, hizmetçi kızı mı?
Evet.
Aynı fikirde değilim. Eğer ona söylersen kasabadaki herkes öğrenir.
Ne olmuş?
Aslına bakılırsa bunun bir sır olarak kalmasını isteyen sensin. Ben yalnızca seni düşünüyorum hayatım.
Ama düşünmüyordu. Carol bunu görebiliyordu.
Farah gayet uygun biri dedi Carol. Zeki, nazik ve bana yakın. Kocası Clyde sarhoş boş boğazın teki.
Madem öyle o zaman herkes öğrenecek.
Sen emin misin?
Evet, John Bowie'yi düşündü. Hattie rahatsızlığını sır gibi saklaması gerektiğini düşünürken senden faydalanmaya kalkarlar Carol, bilhassa yoldaki adamlar. John sırrını herkese paylaşması için onu yüreklendirmişti. En nihayetinde insanlar senin düşündüğünden daha da aziktir Carol. Öyle olmadığını düşündüklerim bile. Evet, kesinlikle eminim. Ama Dwight emin olmadığını görebiliyordu. Carol'ın daha önce gündeme getirdiği başka isimler de olmuştu. At arabası yoldaki taşların üzerinde sarsıla sarsıla ilerlerken Dwight daha ciddi bir tutum takındı. Ellerinden birini Carol'ın elinin üzerine koydu. Yoksa yaklaştığını mı hissediyorsun? Tartışmanın hiddeti biraz dinmişti, her şeye rağmen Dwight'ın sesi kulağa endişeli geliyordu. Bilmiyorum. Sessizce yolculuklarına devam ettiler. Çünkü Dwight, Carol'ın komalarının stresten kaynaklandığına inanıyordu. Carol ise öyle olmadığında ısrarcıydı. Evet, Hattie öldüğünde komaya girmişti ama hayatı gayet yolunda giderken de defalarca komaya girdiği olmuştu. Eve dönüp içeri girdiklerinde tartışma kaldığı yerden devam etti. Ona kendi söylemeyi mi planlıyorsun? Bu gece bahçede yürüyüşe çıktığınızda mesela. Dwight takım elbisesinin üzerine giydiği pardüsüyü çıkardı ve antredeki portmantoya astı. Carol kollarını kavuşturdu, sulanmış gözlerine büfenin üzerindeki mum alevinin aksi düşüyordu. ''Şuna ne dersin?'' dedi. ''Eğer bir sonraki komaya kadar Ferrah'la konuşmamış olursam onunla benim yerime sen konuş.'' Başını aşağı yukarı salladı. Sanki durumu Dwight'ın Farah'a açıklaması, Carol'ın bizzat açıklamaya çalışmasından çok daha kolaymış gibi. Neticede öyleydi. Onu yatak odasına getirip durumumu kendi gözleriyle görmesine izin verebilirsin. Nabzımı ölçmesini iste. Ona ne kadar ölü olduğumu göster ama yine de yaşadığımı bilsin. Dwight başıyla onayladı. Bu tam da Carol'a göre bir davranıştı. Her zamanki gibi bocalıyordu. ''Söz veriyorum.'' dedi Dwight. Sesindeki alaycı tınıyı Carol'ın duyup duymadığını merak etti. ''Bir dahaki sefere Farah'a her şeyi anlat.'' Derken Carol'ın gördüğü kanarıyla kocasının arkasındaki sokak kapısı dalgalandı. Hafifçe yükselen bir dalga kapıyı aşağıdan yukarıya doğru boylu boyunca kat etti. Uğultu kasabasının boğuk ama hırıltılı soluklarını duydu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.